Türk İdare Tarihi Blok 4. Kuruluş mitolojisinde de bahsettiğimiz üzere kurt, Türkler için önemli bir simgeydi ve Kaan Tuğlarının tepesine altından bir kurt başı yerleştirilmişti. Tahta oturan Kaan'ın kilim veya kalkan üzerine oturtularak havaya kaldırılması ve güneşe doğru çadırı etrafında 9 defa döndürülmesi kayıtlara düşen törelerdendi. Yine de Kaan'ın Tanrı tarafından görevlendirilmiş olması, onu Bizans İmparatoru gibi Aziz veya Sasani Şahı gibi yarı Tanrı gibi görünmesine yol açmamıştır. Kısaca kurt Kaan'a veya ailesine hayat boyu kabilinden bağışlanmamıştır. Başarısız seferler, ekonomik yoksunluk veya adaletsizlik gibi kötü idare biçimleri sergilemesi üzerine görevden el çektirilebilirdi. Kuşkusuz bu süreçte en büyük rolü aşağıda daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağımız kurultay oynamaktaydı. Veraset sisteminin her aşaması her ne kadar keskin kurallarla belirlenmemişse de kişiyi tahta çıkaracak bir takım töreler bulunuyordu ve kurultay bunlara özen gösterilmesi konusunda mümkün olduğunca hassasiyet sergilemişti. Örneğin 581 yılında Sabık Han tarafından varis gösterilen Talope'nin hükümdarlığı töreye aykırılığı nedeniyle kurultayca reddedilmişti. Benzer şekilde Göktürk Han'ı Kapgan'ın oğlu İnel'in verdiği hatalı kararlar üzerine kutuplamadı denilerek görevden uzaklaştırılması, Kaanların taht sürelerinin başarılarına bağlı olduğunu göstermekteydi. Dolayısıyla eski Türk imparatorlukları kuruluş ve gelişmelerini karizmatik ve güçlü Kaanlara borçlularsa da töre faktörünü hiçbir zaman gözden uzak tutmamışlardı. Meşruiyetlerini siyasi ve askeri başarıları kadar törelere de sımsıkı şekilde bağlamaya çalışmışlardı. Türk Kaanları, Sasani veya Bizans hükümdarları gibi yarı tanrı bir varlık olarak mı görülmekteydi? Toy, Kurultay, Meclis bölüm başında da belirtildiği üzere eski Türk devletleri birçok boy ve bodunun bir araya gelmesiyle kurulan konfederasyon özellikli organizasyonlardı. Teşkilatın çıkarlar bileşkesine en açık şekilde gözler önüne seren unsur ise bir nevi danışma istişare kurulu şeklinde hizmet gören toylardı. Dönem kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla toyun yılda 3 defa olmak üzere toplanması törenin gereğiydi. Toylara Moğollarda sadece asiller katılırken Hun ve Göktürklerde halk da yani boy yöneticileri dışındaki kişiler iştirak edebilmekteydi. Yeni yılın ilk ayında Tan Otağı'nda toplanan ilk toyda ağırlıklı olarak dinsel ritüeller yerine getirilmekte. Yeni yıl için selamet ve zafer dilemek için Tanrı'ya yakarılmaktaydı. Yılın 5. ayında toplanan toy daha çok siyasi gündemi ile ön plana çıkmaktaydı. Kaan seçimi, politikaların gözden geçirilmesi ve belirlenen hedeflere göre yetki dağılımının gerçekleştirilmesi hep bu mecliste ele alınan konular arasındaydı. Toy, tam bir şenlik havasında geçer, ziyafetler verilir, oyunlar genellikle cirit ve güreş düzenlenir ve tanrılara kurbanlar adanırdı. Kaan ve Hatun tarafından açılışı yapılan yılın bu en büyük toyuna hanedanın diğer mensupları ve devletin önde gelen kişileri Tiginler, Aygüce ve de ev sahipliği yaparken, bağlı bodun ve boyları ne başkan ve yardımcıları misafir olarak katı bir protokol çerçevesinde ağırlanırdı. Protokol ülüş ilkesine göre, yani boy ve budun başkanlarının devlet içindeki yeri oranına göre işletilmekteydi. Kişilerin ülüş hakkının da sabit olmadığı belirtilmelidir. Tıpkı Kaanlar gibi beyler de başarılarına göre itibarları artıp azalmak 14 Türk idare tarihi, yumuşak G yumuşak G 6 ta, dolayısıyla toylarda Kaan'la olan mesafesi yakınlaşıp uzayabilmekteydi. Her bey, kendi tamgası yani bayrağı ile toya gelir, kendisine gösterilecek mevkisine uygun bir alanda misafir edilirlerdi. İlkbahar toyuna katılım şarttı ve aksi hali, devlete ihanetle birdi. Toy davetine uymamak önce Tanrı'ya sonra da Kaan'a karşı gösterilmiş bir saygısızlıktı. Örneğin Batı Türkistan'daki Busum kralı, neredeyse Asya kıtasını baştan başa geçerek bu toya katılıyordu. Ya da Dede Korkut öykülerinden birinin toya iştirak etmemekle ilgili olması davete atfedilen önemi göstermektedir. Toya icabet etmemenin anlamı o kadar açıktı ki komşu devletlerin bu kişilerle derhal ittifak görüşmelerine başlamaları söz konusu durumun tipik bir yansımasıydı. Son toy, sonbaharda toplanır ve adeta devletin maddi gücünün anlaşılması için insan ve hayvan sayımı yapılırdı. Toyun Eylül ayına denk getirilmesinin nedeni yazılarda da belirtildiği üzere sonbaharda atların daha da güçlenmesiydi. Çevre ülkeler veya itaatsiz boylar üzerine yapılacak seferlerin Eylül toyunun sonrasına rastlaması bir bakıma söz konusu maddi şartların sınanması olarak da düşünülebilir. Toy gereğinde ülke içindeki anarşiye son vermek için de toplanabilirdi. Örneğin Göktürk Ağanı Tabo Kağan'ın ölümünden sonra yaşanan huzursuzluğu ortadan kaldırmak için olağanüstü şekilde kurultay toparlanırken tahta oturan Yunilü Kağan hükümdarlığı ile ilgili şaibeleri yok etmek için kurultay çağrısında bulunmuştu. Toyun siyasal karakteri kadar önemli bir diğer boyutu, yasa yapma yani töre koyma yetkisidir. Her ne kadar yasal süreci Kaan tarafından başlatılsa da toy üyeleri yaptıkları katkı ile törenin oluşmasında önemli bir paya sahip olurlardı. Dolayısıyla ancak toy onayı ile işlerlik kazanan Kaan töreleri, halk içinden çıkan törelerle beraber devletin siyasi toplumsal yapısını şekillendirmekteydi. Yine de bir bakıma devletin kuruluş yasasının belirlendiği ilk toy, en büyük toydu. Bu toy, gerek çok geniş katılımıyla gerek hedeşerin tespit edilmesiyle gerekse de bodun ve boyların konumunun kararlaştırılmasıyla takip eden ve yukarıda belirtilen toylardan her anlamıyla ayrılmaktaydı. İlk toylar genellikle devlet kurucularının adıyla anılmıştır. Oğuz Han Töresi ve Orun ile Ülüşü, İstemik Han Törüsü gibi. Eski Türk devletlerinin kuruluş şekli göz önüne alındığında toyların varlığı kaçınılmaz hale gelmiştir. Neredeyse her eski Türk devletinde ancak farklı isimlerle bu tip meclisleri takip edebilmekteyiz. Toya, örneğin Avrupa Hun devletinde Logades, Peçeneklerde Komenton ve Oğuzlarda Tirnik denmektedir. Çin kroniklerinden edindiğimiz bilgiye göre de toya katılan kişilere toygun adı veriliyordu. Kelime, bir gruba mensubiyet, aidiyet anlamı veren gun ekinden türetilmişti. Toy gibi kurumların farklı Türk devletlerinde görülmesi benzer bir devlet şeklinin varlığına işaret eder mi? Kaan bulunmadığı dönemlerde toy, aygıcı veya üge unvanlı danışmanın başkanlığında toplanırdı. Protokolde yeri her zaman için Kaan'ın yan tarafındaydı. Her koşulda aygıcıların toy içerisindeki varlığı devlet idaresinde olduğu gibi çok belirleyiciydi. Toy kararlarının hayata geçirilmesi ve denetlenmesi ona havale edilmişti. Aygıcı, Göktürklerdeki Tonluguk ve Uygurlardaki Kutluk örneklerine de görüldüğü üzere hanedan dışından yetenekleriyle sivrilmiş ve halka kendisini sevdirmiş yöneticiler arasından tayin edilirdi. Uygurlar döneminde vezir sayısının bir ünite, eski Türklerde yönetim yapısı 15-7 artışı ile unvanlar farklılaşmış ve ilk vezire Uluğur Aygıcı denmiştir. Aygıcı kelime olarak söylemek anlamına geliyordu. Orhun yazıtlarında geçen Tanrı bilgi verdiği için ben özüm, kendi kağanımı kızıştırdım gibi cümlelerden anlaşılacağı üzere tıpkı kağanlar gibi onlar da bulundukları konumun kendilerine Tanrı hediyesi olduğunu düşünüyorlardı. Aygıç'ın kağan karşısındaki durumu en nihayetinde bir danışmandan öteye gitmiyordu. Ancak bu, kendilerini devletin ve törenin koruyucusu ve kurtarıcısı olarak görmelerini engellememiştir. Tunukuk'un yazıtında söyledikleri tam anlamıyla bunu doğrular niteliktedir. İtiriş kağan kazanmasa, yavaş olsa idi. Ben kazanmasam, yok olsa idim. Kapağın Kaan'ın ve soylu Türk milletinin yerinde ne bağımsız bir kitle, ne bir millet, ne bir kişi ve ne de bir sahip olacaktı. Yine aynı kaynaklarda meclise iştirak eden Tigin, Külçor, Apa, Erkin, Tudun ve İlteber gibi unvanlara rastlanmaktadır. Bunlar aynı zamanda devletin önemli makamlarında bulunan ve Kaan'ın sürekli yanında olan yetkililere, yani bir bakıma günümüz hükümet üyelerine karşılık yemekteydi. Hanedan üyelerince kullanılan üst makamlar verasetle çocuklarına devredilebiliyordu. Ancak aynı durum alt makamlar için söz konusu değildi. Hiyerarşinin daha alt basamakları için tüm baba erkek sistemlerde olduğu gibi kayırmacılık hamilik ilişkilerinin mevcudiyeti yadsınamaz bir gerçekti. Yine de yetenek ve liyakat gibi vasıfların da göz önünde bulundurulduğuna dair elimizde örnekler bulunmaktadır. İddialı olmakla beraber eski Türklerdeki bu hükümetvari yapı hakkında açıklamada bulunmak uygun olacaktır. Buyruk, Kaan'ın yardımcıları, bakanlar, toylarda alınan kararların arkasında duran, uygulamaya koyan ve zaman içerisinde çeşitlilik kazanan görevleri yerine getiren Kaan'ın maiyetinin sayısı zamanla artmıştı. Söz konusu çevre, bir bakıma bugünkü Bakanlar Kurulu gibi günün meselelerini ele alıp çözümler üretmeye çalışmıştı. Asya Hunlarında bu tip görevlilerin tümü aynı zamanda evlilik yoluyla hanedanla bütünleşmişlerdi. Benzer kurula ve görev dağılımına başka isimlerde Avrupa Hunları, Oğuzlar ve Tabgaçlarda da rastlanmaktadır. Çin kaynaklarına bakılacak olursa söz konusu kurul 6-9 üyeden oluşmaktaydı. Üyelere bugünkü bakan kelimesine karşılık gelen buyruk denmekteydi. Unvan, buyurma kelimesinden türetilmişti. Yazıtta da geçtiği üzere Kaanları Bilge Kaan imiş, Alp Kaan imiş, buyrukları yine Bilge imiş, Alp imiş, beyleri yine milleti tüz imişler. Yönetici tabaka kendi içerisinde 1 Kaan, 2 buyruklar ve 3 beyler olarak ayrışmıştı. Yine aynı kaynaklardan öğrendiğimize göre buyruklar sorumlulukları açısından iç dış olarak ayrılmıştı. Farklılık saray ile saray dışı görevlendirmeden kaynaklanmaktaydı. Eğer buyruk Kaan'ın yanında ise iç payesi veriliyor ve sarayın dışında görev alan üst düzey asker sivil devlet adamlarından buyruklarından ayrılıyordu. Göktürkler iç buyruklarını sebek olarak adlandırmışlardı. Sebek Çince bir kelimeydi ve katip anlamına gelmekteydi. Araştırmacılar buradan hareketle de Çin'le olan tüm yazışmaları bu görevlinin yürüttüğünü ileri sürmüşlerdir. Her buyruk taşıdığı sorumluluğa göre buyrukçor, çi'si ilteber gibi ayrı bir unvan almıştı. Buyrukların tam olarak hangi görevler üstlendikleri ve yetkilerinin neleri kapsadığı bilinmemektedir. Ancak öncelikle Kaan'a karşı sorumlu oldukları ve onun tarafından bu göreve getirildikleri tartışmasızdır. 16 Türk İdare Tarihi Hatun Kaan'ın eşini ifade eden ve önceleri Yen Sıhyan olarak kullanılan kelime zamanla yerini Hatun veya Ulu Hatun'a bırakmıştı. Karar alma sürecinde en az Kaan kadar söz sahibiydi ve bu durum özellikle Arap Siyahı İbni Fadlan'ı oldukça şaşırtmıştı. Hatun'un konumu protokolde sembolik olarak o kadar önemliydi ki Uygurlar, Göktürk devletini tamamen yıktıklarını göstermek için yazıtlarına Göktürk Hatun'unu esir aldıklarını belirtme gereği hissetmişlerdi. Tuttum Hatun'u orada aldım ve nokta, Türk budun orada bütün yok oldu. Kendilerine ait otağları ve buyrukları bulunmaktaydı. Protokolde eşlerinin yanında yer alırlar, diplomasiyle elçi gönderir ve kabul ederlerdi. Tarihsel süreç içerisinde Mete'nin, Moton, eşi gibi diplomasinin doğrudan içerisinde yer alanlardan, Göktürk ve Uygurlardaki gibi naip olarak bizatihi tahta geçen hatunlar görülmüştü. Dolayısıyla hatunların da tıpkı Kağanlar gibi bir tanrı inayeti, karizma taşıdığına inanılmaktaydı. Kağanların evliliklerini belirleyen unsur, siyasetti. Bu nedenle Kağan eşlerinin güçlü bodundan olmasına ihtimam gösterilirken, yabancı hanedanlardan stratejik amaçlarla gelinler, komşu alınmasına da yine Bozkır imparatorluklarında başlanmıştır. Ancak böylesi evliliklerin taht silsilesini bozmasına karşı azami özen sergilenmiş ve Kağan'ın ilk hatunun soylu Türk boyundan ve dolayısıyla veliahtın da bu anneden olmasına dikkat edilmiştir. Bozkır devletlerinde her yönetici bulunduğu makamı oğluna miras bırakabiliyor muydu? Tigin, Şehzade, şimdi iki kardeş mücadele ediyorlar. Büyük veya küçük kardeş devlete sahip olacak. Eski Türk devletlerinde tahta geçme usulünün bir sisteme oturtulmayışı, çoğu zaman hanedan ailesi dışındaki bodun beylerini dahi kanlı mücadelelere soyunmasına yol açmıştır. Kuşkusuz sürecin gerilimini en fazla hissedenler veliahtlar, yani Tiginler olmuştur. Ne en büyük kardeşe primogenituras ne de hanedanın en büyüğüne senioritas taht yolunu kesin kurallar içerisinde açan eski Türkler, adeta mevcut karizmatik hükümdar modelini teşvik etmiş ve liyakat sahibi kişilerin başa geçmesini meşru saymıştır. Bu ise yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere Fatih Kanunnamesine kadar sürecek ve devletleri hızlı bir çöküş sürecine sürükleyecek kanlı veraset savaşlarına neden olmuştur. Tiginlerin idare sanatında tecrübe kazandıkları asıl mevki, devletin sağ veya sol kolunda verilen başbuğuluk göreviydi. Eski Türk kozmik düşüncesinden kökenini alan bu zihniyet, devleti kendi içerisinde sağ ve sol olmak üzere iki kola ayırırken, yine bu kolları aynı şekilde kendi içerisinde ikiye ayırarak dört ana yönü ortaya çıkarıyordu. Tört bulun Tiginlere bazen Hunlarda olduğu gibi sol bilge Tigin, bazen de Göktürklerde olduğu üzere şah unvanı verilerek devletin doğu tarafının idaresi emanet edilirdi. Doğuda görevlendirilen Tigin'e Tölöz Şad, batıdakine ise Tarduş Yabgu unvanı verilmekteydi. Görevlendirme ile beraber kendisine bir tümende asker tahsis edilirdi. Veliaht olan Tigin'e bazen devleti oluşturan boyları ne birinin kontrolünün de verildiği olurdu. Örneğin Uygur Tigin'i ve müstakbel Kağan'ı Bayançor, Oğuz boylarını denetlemekle görevlendirilmişti. Aynı şekilde bu makamların alt mevkilere ayrışması da ara yönler düşünülerek gerçekleştirilmişti. Bu makamların başına genellikle Elip, Şad ve Yabgu unvanı verilen Tigin veya hanedan mensubu kişilerin tayin edildiğini görüyoruz. Örneğin Göktürklerde İsa'dan sonra 1. ünite, eski Türklerde yönetim yapısı 17. Yumuşak G, Yumuşak G 8 temi Yabgu, Kağan Bumi'nin kardeşiydi. Türk İdare Tarihi 4. Nolu Bloğun sonu.